Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 41.
Anladınız mı? Yargı yargılanmadan önce Petersburg'da zaten kararını vermiş. Ana güvenli, bırak artık bunları Nikola dedi. Beni avutmanın, bana şunu bunu açıklamanın ne gereği var? Pavel hiçbir kötü şey yapmaz. Kendisini üzmez. Durdu, soluk aldı. Öbürlerini de, beni de sever. Beni düşünmüş. Ne yazmıştı? Annemi avutunuz, değil mi? Nikola yüksek sesle, oğlunuz gerçekten iyi bir ruha sahip diye haykırdı. Onu seviyor, kendisine pek çok saygı duyuyorum. Ana, biraz da Libin'den konuşalım dedi. Ana hemen kalkıp gitmek, çalışmaktan yorgun düşüp yatmak istiyordu. Nikola, evet doğru dedi. Ne yapmalı? Şoşenka'nın... Şimdi neredeyse gelir. Pavel'e gittiğim günler kesinlikle gelir. Nikola başını bir yana salıvermiş, düşünmek için kendisini bir kanepeye bıraktı. Dudaklarını ısırıyor, sakalı ile oynuyordu. Kız kardeşimin burada olmaması ne kadar kötü, Libin'in kaçış işiyle uğraşırdı. Ana, eğer bu iş daha Pavel oradayken yapılabilseydi pek hoş olurdu. Sustu, sonra yavaş bir sesle, madem ki elimdedir, niçin reddediyor, bir türlü anlamıyorum. Bu sırada kapının çıngırağı çalındı. Nikola ayağa fırladı. Ana ile bakıştılar. Şoşenka'dır. Ana sordu. Pavel'in yanıtını ona nasıl söylemeli? Evet güç. Ona acıyorum. Çıngırak bir daha çaldı. Bu kez daha yavaştı. Denilebilirdi ki kapının dışında kızla girmek, öğrenmek için ikircikleniyordu. Ana ile Nikola birlikte kapıyı açmaya gittiler. Mutfağın kapısına geldiklerinde Nikola, sizin yalnız gitmeniz daha uygun dedi. Kapı açıldığında Şoşenka sordu. O kaçmak istemiyor değil mi? Ana evet dedi. Şoşenka zaten biliyordum dedi. Yüzü sararmıştı. Çabucak ceketinin düğmelerini çözmek, göğsünü açmak istedi. Başaramadı. O zaman rüzgar, yağmur dedi. Ne kötü hava ya Rabbi. Nasıl, sağlığı iyi mi bari? Evet. Şoşenka ellerine bakarak her zamanki gibi hoşnut, sağlam dedi. Ana ona bakmaksızın bize Ribin'i kaçırmamızı yazıyor dedi. Doğru mu? Öyleyse hemen bu tasarıyı uygulamalı. Nikola kapıdan girerek, ben de öyle düşünüyorum dedi. Merhaba Şoşenka. Genç kız ona elini uzatarak sordu. Bunda ne sakınca var ki? Herkes planın yerli yerinde olduğunu doğruluyor değil mi? Biliyorum, herkes düşünüyor. Ancak planın uygulanmasıyla kim uğraşacak? Herkesin işi gücü var. Genç kız ayağa kalkarak şiddetle, ben dedi. Benim zamanım var. Peki, sana başka yardımcı da gerek. Evet, ben de şimdi gider bulurum. Ana önerdi. Biraz dinlenseniz olmaz mı? Siz benim için üzülmeyiniz, ben yorulmadım. Sessizce onların ellerini sıkarak soğuk ağır başlı çıkıp gitti. Ana ile Nikola pencereye yaklaşarak arkasından baktılar. Şoşenka avluyu geçerek parmaklığın arkasında gözden yitti. Nikola ıslık çalmaya başladı. Sonra da masanın başına geçerek kalemini aldı. Ana yarım bir sesle... O bu işle uğraşırsa biraz avunur dedi. Nikola doğru dedi. Sonra yüzünü aydınlatan tatlı bir gülümseyişle sordu. Siz hiç erkek sevmediniz mi? Ana elini sallayarak ne düşünce diye haykırdı. Ben aşık olmak ha? Yalnız yine birisiyle evlenmeye zorlanmayayım diye korkardım. Hiç kimse hoşunuza gitmez miydi? Ana düşündü. Hayır dostum, anımsamıyorum. Belki öbürleri arasında bana daha çok hoş görünen birisi çıkabilirdi. Başka türlü ne olabilir ki? Anımsamıyorum. Sözünü büyük bir özgünlükle bitirdi. Kocam beni o denli dövdü ki, ondan önce ne geçmişse belleğimden hepsi de silinmişti. Ana biraz dışarı çıktı. İçeri girdiğinde Nikola sanki tatlı, sevgi dolu sözcüklerle onun anılarını okşamak istiyormuş gibi baktı. Görüyor musunuz? Ben de, benim de... Başımdan bir serüven geçti. Şoşenka gibi. Şimdiye dek hiç de böyle güzel bir yaratık görmüş değildim. O yaşayışımın gecesinde bana kılavuz olan bir yıldızdı. 20 yıldır ki kendisini tanıyor, seviyorum. Doğrusunu isterseniz onu şimdi de seviyorum. Bütün ruhumla, minnet ve şükranla. Ana Nikola'nın gözlerini şiddetli, sıcak bir ışık ile aydınlanmış görüyordu. Nikola başını koltuğun kenarında duran ellerinin üzerine koymuştu. Uzaklara, bilinmeyen uzaklara bakıyordu. Bütün vücudu ince ve nazikti. Gürbüz vücudu sanki güneşe karşı dönmek üzere kıvrılan bir bitki gibi ileri doğru atılmak için geriliyordu. Öyleyse evleniniz. O evleneli 5 yıl oldu. Niçin siz biraz önce davranmadınız? Sizi sevmiyor muydu? Nikola biraz düşündükten sonra şöyle dedi. Sanırım ki seviyordu. Buna inanıyorum. Öyle bir talihsizlik vardı ki, o serbest olduğu zaman ben hapisteydim. Sonra ben çıktığımda o da hapse girmişti. Biz de Şeşenka ile Pavel gibiydik. En sonra 10 yıl süreyle Sibirya'ya sürdüler. Korkunç bir uzaklık. Ben de onunla ilgilenmek istiyordum. Utandık. Ben kaldım. O da arkadaşlarından birini tanıdı. İyi bir çocuktu. En sonra ikisi de kaçmayı başardılar. Şimdi de yabancı ülkelerde yaşıyorlar. Nikola gözlüğünü çıkararak sildi. Sonra camlarını ışığa doğru tutarak baktı, yine ovuşturmaya başladı. Ana başını sallayarak derin bir sevgiyle, ah aziz dostum dedi. Ana Nikola'ya acıyordu. Aynı zamanda onda öyle bir şey vardı ki, Pelagya ona karşı bir anne gibi gülümsemek zorunda kaldı. Nikola aniden durumunu değiştirdi. Kalemi yine eline aldı, ona sözlerinin uyumunu uydurarak, aile yaşamı devrimcilerin gücünü azaltıyor. Çocuklar doğuruyor, para azalıyor, ekmek parası uğruna çalışmak gerekiyor. Oysa gerçek devrimciler için hiç yorulmadan çalışmayı artırmak gerek. Bunun için de zaman ister. Eğer yine yorgunluğa yenilir ya da küçük bir başarının vereceği sarhoşluğa boyun eğersek halka ihanet etmiş oluruz dedi. Sesi güvenliydi. Yüzü sararmış olmakla birlikte yine gözlerinde büyük bir gücün ışığı parlıyordu. Yeniden kapı şiddetle çalınarak konuşmasını yarıda bıraktırdı. Gelen Ludmilla'ydı. Bir yandan lastiklerini çıkarırken büyük bir öfkeyle ''Yargılama günü yaklaştı, bir hafta kaldı.'' dedi. Nikola odasından seslendi. ''Kesin mi?'' Ana duyduğu şeyin sevinç mi yoksa üzüntü mü olduğunu bilmeksizin ona doğru yürüdü. Ludmilla onu süzdü. Alaycı sesiyle konuşmasını sürdürdü. Evet, savcı yardımcısı Kostak iddianameyi hazırladı. Mahkemeden açıktan söylendiğine göre yargı gerçekte belirlenmişti. Bu ne demek? Demek oluyor ki hükümet memurunun kendi düşmanlarına yumuşaklıkla, şefkatle davranmasından korkuyor. Yardakçılarının ahlakını büyük çabalarla, binbir zahmetle bozduktan sonra artık onların bağlılığına güvenmiyor. Ludmilla kanepeye oturdu. Sönük bakışları tiksintiyle doluydu. Nikola, o halde Ludmilla, boş yere soluk tüketmeyiniz. Hükümet sizin sözlerinize aldırmıyor. Kadının gözlerini kuşatan halka gittikçe morarıyor, yüzünü tehdit edici bir gölge örtüyordu. Dudaklarını ısırarak sözünü sürdürdü. Hükümete karşı yürüyorum. İsterse beni öldürsün, hakkıdır. Çünkü onun düşmanıyım. Yalnız kendi egemenliğini, gücünü korumak için insanların ahlakını bozmasın. Nikola gözünün altından ona bakıyordu. Genç kadın sanki lanet ettiği adamların karşısındaymış gibi sözlerini şiddetle sürdürdü. Ana dikkatle onun sözlerini dinliyor, ne var ki ne söylediğini anlamayarak sadece makine gibi ara sıra benzer sözcükleri yineliyordu. Yargı bir haftaya dek yargı. Ne olacağını, yargıçların Pavel'e karşı ne yapacaklarını göz önüne getiremiyordu. Ne var ki insanlıkla hiçbir ilgisi olmayan, vahşi, zalim bir şeyin yaklaşmakta olduğunu seziyordu. Düşünceleri kafasını bozuyor, gözlerini örtüyor, onu bütün vücudunu soğuk bir Sara nöbetine benzeyen sarsıntılarla sarsıyor, kanına karışarak kalbine saldırıyor, onun bütün direncini kırıyordu. 2 gün bu ikircik acı bulutu içinde yaşadı. O sırada Şoşenka geldi. Nikola'ya, her şey hazır, bugün saat 1'de dedi. Nikola şaşkın, böyle çabuk mu? Zaten öyle pek güç bir şey mi? Benim için salt ribine giydirecek giysiyi bulmak, bunları saklayacak yer bulmak gerekiyordu. Üst yanını gadon üzerine aldı. Ribin için ancak birkaç yüz adım atmaktan başka yapılacak bir şey yok. Ve Sovçikov da elbette kılık değiştirerek ya da onu karşılayacak. Kendisine bir pardüsü, bir kasket verecek. Nereye gitmesi gerektiğini söyleyecek. Ben de onu bekleyip götüreceğim. İyi, gadon kimdir? Tanırsınız, siz çilingilere onların önünde ders verirdiniz. Anımsıyorum, tuhaf bir ihtiyar. Eski bir asker, bilgisi pek azsa da zalimliğe, zorbalığa, soygunculuğa düşman. Biraz da filozofa benziyor. Ama sessizlik içinde onu dinliyordu. Yavaş yavaş onda bir düşünce doğuyordu. Gadon yeğenini Elçenko'yu da kaçırmak istiyor. Anımsar mısınız? Hani şu demirci? Hani temizliği ve şıklığı ile dikkatinizi çekerdi? Nikola başını salladı. O her şeyi iyice hazırlamış. Yalnız ben başarıdan biraz kuşkuluyum. Mahpusları belli zamanlarda hep birlikte gezintiye çıkarıyorlar. Bir kez ip merdiveni görecek olursa hep birden kaçmak isteyeceklerdir. Gözlerini kapayarak sustu. Ana ona yaklaştı ve birbirlerine engel olacaklar. Üçü pencerenin önünde, ana Nikola ile Şeşenka'nın arkasındaydı. Konuşmaları pelerdere gittikçe belirsiz bir duygu uyandırıyordu. Birden gideceğim dedi. Şeşenka sordu. Niçin? Nikola öğüt verdi. Hayır, hayır, hayır dostum. Başınıza bir kötülük gelebilir. Ana baktı, sonra usuldan diretti. Gideceğim, evet gideceğim. Nikola ile genç kız bakıştılar. Şeşenka omuzlarını silkti. Olağan bir şey dedi. Sonra anaya dönerek koluna girdi. Tatlı, dostça bir sesle, bakınız dedi, size haber vereyim ki umutlarımız yararsız olacak. Ana titrek elleriyle genç kızı kendisine çekerek, sevgili kızım beni götürünüz. Ben sizin işinizi güçleştirecek değilim. Yalnız görmek istiyorum. Sanmam ki bu olabilsin. Bir kaçış. Genç kız Nikola'ya dönerek, gelecek dedi. Ana biz birlikte duramayız. Bahçelere, tarlalara gidiniz. Oralardan hapishane pek güzel görünür. Size ne yapmak istediğinizi soracaklardır. Pelage güvenle haykırdı. Ben verecek bir karşılık bulurum. Unutmayınız ki hapishane gardiyanları sizi tanırlar. Eğer orada sizi görürlerse beni göremeyecekler. Hayır. Öteden biri kalbinde yaşayan umut birdenbire patladı. Onu dallandırdı. Belki o da... Heyecanla giyinmeye başladı. Bir saat sonra hapishanenin yöresindeki tarlalar içindeydi. Elbisesini şişirerek, donmuş toprakları yalayarak, eski bir kulübenin kırık dökük kapısını sarsarak, hapishanenin duvarına çarparak şiddetli bir rüzgar esiyor, hapishanenin avlusunda anaforlar yaparak, karşı durulmaz saldırısıyla oradan topladığı insan seslerini ufuklara dağıtıyordu. Bulutlar ara sıra mavi bir gök parçası göstererek koşuşuyordu. Ananın arkasında kent uzayıp gidiyordu. Önünde mezarlık, sağ yanında 20 metre uzakta hapishane vardı. Hapishanenin yanında iki asker ağır adımlarla bir atı gezdiriyor, bir yandan da ıslık çalıyor, bir yandan da gülüyorlardı. Ana elinde olmayan bir davranışla birden seslendi. Askerler, benim keçim vardı kaçtı, buraya geldi mi, gördünüz mü? Erlerin birisi karşılık verdi. Hayır görmedik, hayır. Ana sanki çalınan keçisini arıyormuş gibi yavaş yavaş mezarlığın duvarına doğru yürüdü, uzaklaştı. Birdenbire ayaklarının titrediğini, sanki buzlu yere yapışmış gibi kımıldadığını duydu. Hapishanenin sağ köşesinden arkasından bir tahta merdivenle fenercinin her zamanki gibi koşarak geldiğini gördü. Pelage korkarak askerlerden yana baktı. At onların çevresinde bir daire çiziyordu. Sonra ötekine baktı. Fenerci merdivenini dayamış, yavaş yavaş basit bir hareket yaptıktan sonra yine inmişti. Ananın kalbi şiddetle çarpıyor, saniyeler hızla geçip gidiyordu. Birdenbire duvarın üstünden Ribi'nin kara başı, sonra vücudu göründü. Öte yana düştü. Kendini salıverdi. İkinci bir baş, kadifeden yapılmış bir kasket, birdenbire kaydı, gözden uzaklaştı. Ribin ayağa kalktı, çevresine bakındı, başını salladı. Ana ayağı ile yere vurarak mırıldandı. Kaç, kaç! Kulakları uğulduyordu. Hapishaneden çıkan sesler kendisine dek geliyordu. Çünkü bir baş, bir sarışın baş, duvarın üstünde göründü. Ana ürkmüş, elleriyle göğsünü yakalamıştı. Sarışın, sakalsız baş, sanki vücudundan ayrılmak istiyormuş gibi havada şiddetli bir davranış çizdi. Sonra duvarın arkasından gitti. Gürültüler, sesler gittikçe artıyordu. Ribin duvarı saptı, sonra hapishaneyi kentin evlerinden ayıran bir tarladan geçti. Ana onu yavaş gidiyor, yüzünü daha sonra tanıyabilecek bir biçimde herkese gösteriyor sandı. Kendi kendine mırıldandı. Çabuk, çabuk, daha çabuk. Hapishanenin avlusunda kuru bir şangırtı, bir camın kırıldığı işitildi. Askerlerin bir ara ayaklarını yere dayamış, bütün gücüyle atı kendisine çekiyor, öteki elini ağzına götürüp hapishaneden yana bir şeyler söyleyerek bağırıyor, sonra da dinlemek için başını uzatıyor, kulağını yana çeviriyordu.
Ayrım sonu.